Podcast dinle.
Merhabalar, Ortamda Satılacak Bilgi'ye hoş geldiniz. Ben Merve, Tarikatlar serisinin 3. Tarikat Lideri ve 4. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yakın tarihimizden bir tarikat lideriyle liderini konuşacağız. David Yunan'ın lideri David Koresh. David Koresh vurulduğu zaman kendisini arayan FBI ajanı soyadın nasıl okunuyor diye sormuştu ve Koresh demişti. Yani ölüm sessizliği gibi şşş demişti. Alın size ortamlarda satılacak bir detay bilgi. Şimdi başlamadan önce hemen belgesel önerisine bulunmak istiyorum. Waco belgeselini izleyebilirsiniz ya da Waco dizisini. Bu dizi bu arada 6 bölümden oluşuyor ve 6,5-7 saat falan sürüyor. Ve Koresh'i canlandıran aktör Taylor Kitsch, kendisi çok yakışıklı bir adam. Ama Koresh'e tıpatıp benzetmeyi başarmışlar. Yani o karizmatik adamı nasıl bu hale getirdiniz? Wolverine'den hatırlayanlar olacaktır. İnanamadım. Ve aşırı iyi oynamış. Baya beğendim. Bu belgesel dizisini de izleyebilirsiniz. Şimdi başlamadan önce size mini bir hatırlatma yapmak istiyorum ki anlatacağım bu tarikat liderinin gücünü kavrayabilin diye. 1995 senesinde belki hatırlayan böyle ağır oldlar vardır aramızda. Bu talihsiz vakayı hatırlayanlar. Amerika Birleşik Devletleri Oklahoma'da yurt içi kaynaklı bir terör saldırısı olmuştu ve bu saldırıda 680 kişi yaralanmıştı ve 198 kişi öldü. Ve bu olay 11 Eylül 2001 saldırılarına kadar Amerikan tarihinin görüp gördüğü en büyük terör saldırılarından biri kabul edilmişti. İşte bu saldırıyı yapan Timothy McVeigh diye bir adam var. Bunu bir intikam için yaptım dedi. Bunu itiraf etti. İşte bunu 90'ların kült tarikat lideri Koresh için yapmıştı. Çünkü belki de hala onun Mesih olduğuna ve mutlaka geri geleceğine inanıyordu. Peki bu neyin intikamıydı? Şunun intikamı, David Koresh 76 kişinin yanarak ölmesine sebep oldu. Böyle bir tarikat lideri ve bu yaşanan çatışmada, dedim ya çok uzun bir çatışma yaşandı. Birleşik Devletler'in tarihindeki en uzun çatışması dedim. Tam 51 gün sürdü ve burada da David Koresh tabii ki öldü. Ama intihar ederek öldü. Onu zaten anlatacağım. Ve bu adam da bunun intikamını almak istedi. Yani siz Koresh'e bunları yaptınız ve işte bizim tarikat liderimiz bu hale getirdiniz. Ben de sizden intikam alıyorum deyip bu kadar kişinin ölmesine sebep oldu. Şimdi öncelikle her zaman yaptığım gibi bu tarikat liderlerinin çocukluğundan başlayacağım anlatmaya. Çünkü inanın hiçbirinin mutlu bir çocukluğu olmamış. David Koresh de bizi şaşırtmıyor. Hemen şöyle kısaca bir anlatacağım size. David Koresh Texas doğumlu ve annesi 14 yaşındayken evlilik dışı bir ilişki yaşıyor ve David'e hamile kalıyor ve doğuruyor. Ama David babasıyla hiç tanışmıyor. Zaten babası gidip başka biriyle sanırım beraber oluyor, başka bir kadınla. Ve annesi daha sonra alkolik bir adamla birlikte yaşamaya başlıyor. Ve David daha 4 yaşındayken annesi onu terk edip gidiyor. Yıllar sonra geri geliyor ama tabii ne fayda, giden gitmiş. Ve David'i anneannesi büyütüyor. Tabii büyütmek denirse yine kötü bir çocukluğu var. Disleksi hastası. Bu çok önemli. Yani şu, öğrenme bozukluğu var disleksi hastası demek. Ve bu dediğimi lütfen aklınızda tutun. Çünkü daha sonra söyleyeceğim şeye çok şaşıracaksınız. Yine yalnız bir çocukluk geçirmiş. Tıpkı diğerleri gibi. Jim Jones, Charles Manson gibi. O da yalnız bir çocukmuş. Liseyi okuyamadı. Çünkü disleksi hastası olduğu için herkes onunla alay ediyordu. Fakat daha sonra 7. gün Advent tarikatına katıldı. Ve katıldığında 19-20 yaşlarında falan. Ve oradaki papazın kızına aşık oluyor. İşte sanrıları orada başlıyor Koresh'in. Orada işte bir anda Tanrı'dan işaret aldım ben diyerek papazın kızıyla bir anda evlenmek istiyor. Ve bunu gidip papaza söylüyor. Diyor ki işte Tanrı diyor ki kızını bana vermen gerekiyormuş, evlenmemiz lazımmış diyor. Papaz da tabii ki ne yapacak, bunu kiliseden atıyor. Ama adam yılmıyor ve 6 yıl sonra ne yapıyor? Bir tarikat lideri olmayı başarıyor. Bu arada David Koresh'in gerçek adı bu değil. Gerçek adı Vernon Howell. Yani Koresh bu ismi, David Koresh ismini mahkemeye gidip özel olarak alıyor. Adam o kadar planlamış her şeyi. Ve David, yani ne alaka derseniz, David Davut. Hani Hazreti Davut yani. Yani Mesih'in geleceği soyu temsil ediyor diyebiliriz. Hani Davut'un soyundan gelecek anlamında. Koresh dediğimizde bu Pers kralı vardı. Büyük Kiros, biliyor musunuz bilmiyorum. Onun İncil'deki adıdır. Yani Büyük Kiros'un İncil'deki adı Koresh'tir. David Koreş ne alaka derseniz de şu alaka. Şimdi Babil sürgünü olmuştu ya, Babil sürgünü sırasında bu Kiros dediğimiz adam Mesih görevindeydi ve Yahudileri özgürleştirmek için geldiğini iddia etmişti. Yani David Koreş'in anlamı şu kapıya çıkıyor: kutsal bir görevi yerine getiren Mesih diye düşünebilirsiniz. Ya da işte bir figür olan, işte Kral Davut'un ruhani soyundan olan kişi olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle de bir şey oluyor. David'in tarikatı 7. gün Adventist Kilisesi'nin bir koluna bağlı demiştim ya, hani liderliğini yapıyor David Koresh ve burada da İncil'e yeni yorumlamalar getirmeye başlıyor ve yine kiliseden atılıyor. İşte bir dönüm noktası. Şimdi David artık böyle yeter artık falan deyip herhalde Kaliforniya'dan Texas Waco'ya taşınıyor. Ve burada hemen bir parantez açmak istiyorum, çünkü 7. gün Adventistleri nedir ondan bahsetmem gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor çünkü adamın neler yaşadığını anlamak için. Şimdi bu kiliseyi şöyle bilmenizi isterim. Nasıl anlatabilirim bunu? İsa'nın ikinci kez geleceğine inanan protestan bir mezhebe bağlı bir kilise diyebiliriz. Yani İsa'nın ikinci kez geleceğine inanıyorlar. Zaten Advent, yani Adventist diyoruz ya, ikinci geliş anlamında kullanılan bir kelime. Bir de yedi mühür olayı var. Bunu zaten bilmemiz gerekiyor. Koreş'in mottosu zaten bu. Yani yedinci mühürü çözmekle adam kafayı bozmuş. Yedi mühür nedir? Bundan da kısaca bahsetmem gerekiyor. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım bunu. Bu yedi mührün ilk dört tanesini mahşerin dört atlısı gibi diye düşünebilirsiniz. Hani biz de çok sık kullanırız bu tabiri. Mahşerin dört atlısı, mahşerin dört atlısı. Nedir bu dört atlı? Birincisi Mesih karşıtlığı. İkincisi büyük bir savaş. Üçüncüsü kıtlık. Dördüncü mühür de salgın hastalıkları temsil eder. Şimdi acaba falan dediğinizi duyar gibiyim. Korona hemen. Şimdi beşinci mühür de dünyanın sonunda Mesih'e olan inançlarından ötürü şehit olacaklar. Hani şehit olanları temsil ediyor ve bu şehit olanların feryadını Tanrı duyacakmış ve altıncı mühürle beraber bir borazan ötecek. Borazan gelecek. Ve altıncı mühür açılınca büyük bir deprem olacak ve bu depremle gelen yıkımdan sonra da yedinci ve en yıkıcı mühür gelecek. Yani işte bu Tanrı'nın büyük gazabı. Ve mahşerin dört atlısı dediğim Hristiyanlıkta kıyamet alameti olarak görülüyor. Kıyamet koparken ortaya çıkacakları iddia ediliyor ve kıyamet felaketlerini getirecek olan bu yedinci mührün açılması ile ortaya çıkacaklar bunlar. Ve bunların ilki beyaz at. Bu Hazreti İsa'yı temsil ediyor. İkinci at kızıl at. Bu kan ve savaşı temsil ediyor. Üçüncü at da siyah at. Bu kıtlığı temsil ediyor. Ve sonuncu olarak soluk renkli olan at da salgın hastalıkları ve ölümü temsil ediyor. Peki şimdi David Koresh neyin kafasını yaşıyor? Tamam, bunlar okey. Adam yedi mühürle kafayı bozmuş falan da. Bu neyin kafasını yaşıyor derseniz, bu adam Mesih olarak yeniden, yani Advent, yeniden dünyaya geldiğini düşünüyor. Kendini Mesih yani zannediyor. Ve diyor ki benim kaderim dünyanın sonunu getirecek olayları tetiklemek diyor. Benim kaderim bu, yani ben bu yüzden yaratıldım. Ve vaazlerine baktığımız zaman hep böyle kıyamet, Armagedon ve sonsuz hayat temalarına dayanıyor bütün vaazleri. Ve müritleri de onu gerçekten diyorlar ki bu adam kesinlikle peygamber ve özel güçleri var. Buna inanıyorlar. Çünkü adam, hani başlangıçta şöyle demiştim size. Bu adam disleksi hastası ve öğrenme bozukluğu çekiyor demiştim ya. Şimdi buraya çok dikkatinizi çekmek isterim. Adam İncil'i noktası virgülüne kadar, abartmıyorum, ezbere biliyor. O derece yani. Ve dediğim gibi öğrenme bozukluğu var. Bu bana gerçekten çok enteresan geldi. Ve şunu söylemek istiyorum burada hemen parantez açıp. Bir tane müridi var. Steve'di galiba adı ve hani ona en sadık adamlardan birisi. Bu adam ilahiyat okumuş bir adam, profesör. Diyorlar ki hani nasıl, yani hani Koreş'e nasıl inandın gibi bir şey oluyor. Ve adam diyor ki bu adam yedinci mührü biliyor. Hani benim çözümleyemediğim, benim bilemediğim şeyleri bile biliyor. Bakın, ilahiyat profesörü diyor bunu, müridi adamın. Ve David Koresh okumamış bu arada. Bu profesör adama inanıyor. Ve İnanmanın da ötesinde bu adamın 10 yıldır karısı olmuyor. Ve David Koresh'e diyor ki evet karımı alabilirsin. Zaten Koresh diyor ki karısını almak için adamın. Hazreti İsa gelse diyor. Dese ki senin karınla birlikte olmak istiyorum. Vermeyecek misin diyor. Adam da diyor ki tabii ki veririm haşa ne demek diyor. Adam karısını veriyor David Koresh'e. Çünkü 10 yıldır çocuğu olmuyor. Al sen diyor hani o zaman çocuk yap. Ve Koresh gerçekten onun karısından bir çocuğu oluyor. Yani böyle bir parantezi kapatıp devam edelim. Böyle bir adam yani. Bu arada Koresh'in bir tane eşi yok. Bir sürü eşi var. Çok eşlilik olayına inanıyor. Hatta diyor ki benim 140 tane eşim olabilir. Böyle düşünüyor adam. Hatta çocuk yaşta da bir ilişkisi oluyor. Yani ilk eşi zaten sanırım 14 yaşındaydı. İkinci eşi de zaten o ilk eşi 14 yaşında olan ilk eşinin kız kardeşi. Onunla da 12 yaşında beraber oluyor. Çünkü şöyle inanıyor. Şimdi neden bu adam bu kadar böyle işte çok eşlilik işte bilmem ne falan buna inanıyor? Çünkü amacı 24 tane çocuk yapmak. Çünkü inancına göre şu var. Diyor ki Mesih dönüşünden sonraki Hazreti İsa yani Mesih kendisi dönüşünden sonraki bir yıl boyunca yönetici büyükler olacak diyor dünyada. Ve bu Mesih'in soyu bu şekilde devam edecek. Zaten demiştim ya bu 7. gün Adventist Kilisesi'ne tabi diye. Onlarda zaten kürtaj falan yasak, doğurmak zorundasın. Ve bu şekilde hani bunlar diyor benim soyumu devam ettirecek yönetici olarak. O yüzden çok çocuk yapmam gerekiyor. Bu kafada zaten ve dediğim gibi kürtaj yasak. Ve şöyle bir şey yapıyor bu arada. Tarikatına gelen adamlar karılarıyla beraber geliyor. Diyor ki onlara artık siz hiçbir şekilde cinsel ilişkide bulunmayacaksınız eşlerinizle. Onlar artık bana ait. Buradaki bütün kadınlar bana ait. Sadece ben onlarla yatabilirim. Asla sizin beraber yatmanız dahi yasak. Sadece konuşabilirsiniz eşlerinizle diyor. Ve adamlar bunu kabul ediyorlar. Hepsi karılarını David Koresh'e veriyorlar. Yani bu kadar. Ve tarikatta tek seks yapan adam David Koresh. Asla başka kimse yok. Yani yasak çünkü. Bu nasıl bir şey ben anlamadım yani. Ve Koresh aynı zamanda da müzisyen arkadaşlar. Charles Manson gibi. Ve Hazreti Davut da zaten müzisyen olarak anılır. Hani kendine David Davut diyor ya. Hani o da müzisyendi. Biraz da ondan sanki böyle çalmış gibi. Ve hatta şöyle bir şey oluyor. FBI'de çatışmasında bütün camları açıyor ve FBI'ye bir konser veriyor adam. O çok etkileyiciydi yani. Ve bayağı da iyi söylüyor ve çalıyor bu arada. Manson kadar iyi olmasına ben beğendim yani gayet iyi. Ve çılgın bir hareket. Hani FBI ile çatışmadasın camı açıp müzik çalmak nedir ya? Ya bir de bizim tarikat liderlerimize bakar mısınız? Yani bu hiç adil değil. Hepsini bir düşünün ya. Kahretsin. Neyse David Koresh'in bu Waco'daki çiftliği hani dedim ya taşındı Waco'ya diye. Bu çiftliğe kıyamet çiftliği deniliyor arkadaşlar. Ve burada şu aslında amacı diyor ki işte zamanın sonu gelecek ve işte Amerika zaten bir şeytan. Şeytanı Amerika olarak tabir etmiş. Ve yakın zamanda da diyor devlet zaten bize savaş açacak. Ve işte bu da zamanın sonu olacak. Hani yedi mühür falan diyor ya. Kıyamet kopacak diyor ve yedinci mühür tamamlanacak falan diyor. Ve bu kafayı yaşıyor ciddi ciddi. Ve artık böyle esas olaylara doğru yavaş yavaş geçiş yapayım çünkü çok uzun bir konu bu. Hani kısaltabildiğim kadar kısa anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi bu Koresh'in 50 gün süren FBI ile çalışması var ya çatıştılar ve sonrasında çıkan yangın. Burada neler oldu yani yangında zaten 76 kişi öldü dedim. Bu olaylara bakmak istiyorum. Önce olaylar nasıl patladı biraz ona değinelim. Şimdi burada bu gözlerden uzak Mount Carmel tepesi dediğimiz tepede Waco çiftliği kuruldu ya. Burada zaten çok ilkel şartlarda böyle kocaman bir evde bu Davidian tarikatın üyeleri zaten ikamet ediyorlardı. Ve Koresh müritlerini maddi olarak sömürüyordu. Onu söyleyeyim. Mesela bir müridinden 90'larda bakın. Bir müridinden $500,000 çarpmayı başarmış bu adam. Bir de bunun yanı sıra tarikatın nasıl finanse ediyordu. Mesela Jim Jones dedim ya maymun ithalatı yapıp satıyordu. Kapı kapı maymun satarak hani tarikatını çeviriyordu. Bu adam da yarı otomatik silahları tam otomatiğe dönüştürerek bu finanse ediyor. Yani yerel fuarlara gidiyor silah alıp satıyor. Bu şekilde tarikatını finanse ediyor. Ve zaten binada da o aldıkları silahların atış talimlerini yapıyorlar. Ve sonra zaten millet korkuyor. Diyorlar ki ya burada bir yer var bir silah sesleri geliyor deyip ATF'i arıyorlar. Bunlar da Ateşli Silahlar Bürosu ATF. Bunlara ihbarda bulunuyorlar ve olaylar patlıyor. Bir de şöyle bir şey var. UPS kargonun bir çalışanı bu Texas Waco'ya karga götürürken bir anda bir el bombası taşıdığını fark ediyor ve hemen yine ATF arıyordur sanırım. Diyor ki böyle böyle bir şey taşıyorum ve buraya götürüyorum. Tabi ne olacak? Baskın yapmak farz olacak bu durumda. Ve o sırada bir işte ATF'in geldiğini haber veriyorlar David Koresh'e. İşte o tesiste bir telefon var. Birisi haber veriyordu sanırım, öyleydi. Ve hemen silah deposundan bunlar silahlarını çıkarıp kuşanıyorlar hemen. Ve bu arada içeride zaten 300'den fazla otomatik silah var ve yaklaşık 400 bin mermi var. Böyle bir tarikat. Ve ATF zaten neye uğradığını şaşırıyor adamlar. Ve direkt zaten çatışma çıkıyor. Ve bu ilk çatışmada 4 polis memuru ölüyor ve 6 tarikat üyesi öldürülüyor içeriden. Ve Kore işte o çatışma esnasında karnından vuruluyor. Ama böyle bu şekilde bayağı yaşadı adam yani. Daha sonra olaya FBI dahil oluyor. Ve 14 yetişkinle 21 çocuğu kurtarıyorlar bir şekilde. David'i ikna ediyorlar onları göndermesi için. Ama şöyle bir durum var. David o içeride kendi çocukları var dedim ya, onları vermiyor. Hani başkalarının karısından olan kendi çocukları, onları vermiyor. Ve bir rivayete göre şöyle, çocukları istismar ettiği söyleniyor. Hatta sosyal hizmetler daha önce bu çocukları kurtarmaya da çalışmış, böyle bir rivayet var ama kesin değil. Ya bana %50-%50 geldi bu ihtimal. Çünkü adamın ilk eşi dediğim gibi 14 yaşında. İkinci eşi de o zaten kız kardeşi ilk eşinin. O da yani 12 yaşında falanmış. Düşünsenize, çok yani olabilitesi olan bir şey. Hatta bir çocuğu bir motele götürüp onunla hani ilişkiye girdiği de söyleniyor. Böyle bir adam yani. Bilemiyorum bu gerçek mi değil mi? Hani bununla ilgili bayağı araştırma yaptım ama FBI'ın ben biraz suç attığını da düşünüyorum ama emin değilim. Çünkü evliliklerinin yaşından dolayı emin değilim. 14 ve 12 çok küçük. Bir emin olamadım yani. İşte diğerleri çıkınca içeride 28 çocuk kalıyor, 2 tane hamile kadın kalıyor, Koresh ve kendi rızalarıyla gitmeyen ve orada kalan müritleri var. Şimdi bu adamlar neden gitmediler? Şimdi kapıda FBI bekliyor, gidebilirler ama gitmiyorlar. Çünkü Koresh onlara şu şekilde kandırıyor. Diyor ki kutsal kitapta der ki Tanrı'nın insanların bir savaşa katılacaklarını ve kendilerini korumak için savaşmak zorunda kalacaklarını söylüyor. Bunlar yazıyor diyor kutsal kitapta ve diyor ki siz Tanrı'nın seçtiği insanlarsınız. Devletle zaten bu savaşımız bizim İncil'de yazıyor diyor ve müritleri tabii ki de inanıyorlar. Çünkü adam İncil'i tersten okuyor ve inanıyorlar müritleri, gitmek istemiyorlar bu durumda. Ve zaten gitmek isteyenlere de ne yapıyor biliyor musunuz? Siz diyor savaşmayı seçmediniz ve sizi Tanrı'nın gazabı sizi bulacak diyor, giderseniz diyor. Şimdi burada zaten dediğim gibi müritler gitmiyorlar bunları duyduktan sonra. Şimdi burada kilit bir soru var. Bu kadar kişi ölmeden, şimdi 76 kişi öldü. Bu kadar kişi ölmeden acaba kurtarılabilirler miydi? Bence evet. Neden evet? Çünkü olayların bu hale gelmesindeki sebep tamamen bu çift başlılıktan kaynaklandı. Nedir bu çift başlılık? FBI bu olaylar patladığı zaman olay yerine 2 tane ekip yolluyor. Bunlardan birisi kurtarma ekibi. Bunlar silahlı ve taktiksel ekip. Diğeri de arabulucu ekip. Şimdi iki ekip arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor ve taktiksel olan silahlı ekip aşırı sert. Ve sonuca hemen ulaşmak istiyorlar. 50 gün boyunca bir zar zor dayanıyor adamlar. Sürekli içeri girelim modundalar. Halbuki içeride bir sürü can var kurtarılmayı bekleyen. Her şeyi geçtim, çocuklar var. Ama arabulucu ekip de Koresh'e sürekli bir ek süre tanımaya çalışıyor. Yani ek süre dediğim bu Koresh'in çıkmama ve teslim olmama nedeni şöyle. Diyor ki ben sadece Tanrı'nın buyruklarına uyarım. Hani siz çık dediniz diye ben çıkmam buradan. Ve ben şu an diyor Tanrı'dan bir işaret bekliyorum. Yani o işaret gelmeden ben kusura bakmayın çıkamam diyor, şaka gibi biliyorum ama. Ve sonra işte bu 50 günden bir süre önce de bir hafta kala falan herhalde şey diyor. Geldi diyor ya bana, okey diyor, Tanrı'dan işaret geldi diyor. Şimdi diyor beni bekleyin çünkü ben diyor 7 mühürle ilgili bir şeyler hani yazmam gerekiyor. Ondan sonra çıkacağım diyor. Buradaki amacı da şu, hani insanlara Mesih olduğunu gösterecek. 7 mühürü ben çözdüm ve hani artık ben Mesih'im modunda dışarı çıkmak istiyor. Ona inanmalarını istiyor. Herkesin inanmasını istiyor bütün Amerika'nın. Ama bu olmuyor çünkü zamanın başkanı Bill Clinton zaten ve FBI arka çıkıyor Bill Clinton ve diyor ki bir an önce, belki de bilmiyorum ama bir an önce bu işi çözün diyor Clinton. Tabii ki FBI'nin o dediğim ekip, sert olan ekip müdahale etmek zorunda kalıyor ve 50 gün doluyor. O süre bitiyor. Koreş 7 mührü tamamlayamıyor. Adamı arayıp şey diyorlar. Bize hani yazıyorsan bir şeyler bir kağıt yolla bari. Bakalım hani ne yazıyorsun. Hayır diyor. Şu an daha taslak halinde gönderemem diyor. FBI de çıldırıyor haliyle. Diyorlar ki hadi bu adamın çıkmaya niyeti yok yani bizi oyalıyor diyorlar. Neyse ne yapalım ne edelim falan derken bunlar bir karar alıyorlar. Diyorlar ki içeriye göz yaşartıcı bomba atalım. Neyse tanklar geliyor. Dev gibi tanklar böyle. İçerisinde gazlar var zaten. İşte içeriği delip gaz verecekler. O işte çiftlik duvarlarını delip. Tabi o sırada o tanklar Koreş'in muhteşem bir arabası var. Chevrolet Camaro. Onu da izliyorlar. Zaten Koreş çıldırıyor arabası ezilince. Bu arada bu aracın hurdası bile arkadaşlar açık arttırmada satıldı. 37 bin dolara satılmış. Düşünebiliyor musunuz? Ne manyaklar var. Hurdasını almış adam ya Koreş'in. Neyse bu tanklar duvarları delip göz yaşartıcı bombayı atınca içerideki herkes tabii ki o kadar temkinliler ki maske takıyorlar. Ama tabii ki o küçük çocukların maskesi yok. Ve bu göz yaşartıcı bombalar böyle insanın hem tenini yakıyormuş hem gözünü. Ben bilmiyordum ve bu arada çocuklar tabii ki acılar içinde kıvranıyorlar. Anneleri zaten kahroluyor bunları görünce. Koreş de bütün kadınları topluyor, çocukları topluyor. Kasa odası diye bir oda yaptırmış adam bu kaldıkları yere. O kadar temkinli ki bir sığınak yaptırmış. Çünkü şey kıyamet çiftliği orası biliyor yani. Hani savaş çıkacak ben diyor her şeye hazırlıklı olayım. Neyse sonra işte tam zaten burası bir muamma şimdi. Ya atılan gaz bombalarından ya da bu Koreş'in kendisi belli değil yani bu evi ateşe veriyor. Yani ya bombalardan dolayı oluyor ya da David Koreş evi kendisi yakıyor. Bu bir muamma. Çünkü şöyle daha önce FBI'ın gaz bombası kullandığı böyle kapalı mekanlar olmuş ve buralarda yangın çıkmış. 4-5 yerde daha önce böyle bir olay yaşanmış. Ama FBI da David Koreş'in ateşe verelim mi dediğini duyduk diyor. Yani içeriye çünkü bir böcek yerleştiriyorlar ses dinleme cihazı. Burada da David Koreş ateşe verelim mi diyor. Hani bunu da FBI savunuyor. Bence kesinlikle FBI'ın attığı bombalardan yangın çıktı. Ben öyle düşünüyorum. Ve çünkü adam bir süre istemişti ve çıkacaktı yani. Hani yangın falan yoktu. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Ve bir rivayette şu zaten. Bu FBI 50 gün boyunca Koreş'i çıkmaya ikna edemedi ya. Ne yaptılar işte bunlar? Sularını kestiler, telefon hatlarını kestiler, elektriklerini kestiler. O da yetmedi. Her gece korkunç bir böyle yüksek bir ses ve iğrenç bir ses böyle. Yani duysanız kulağınız cızırdar. Bu sesle içeriye böyle ses veriyorlar. Çok rahatsız edici bir ses. Ve geceleri bunları uyutmuyorlar. Günlerce uyumuyorlar. Geceleri bu sesten dolayı kimse uyuyamıyor. Zaten bu psikolojik baskı olsun diye yapılıyor. Ve yine de çıkmıyorlar. Yani FBI'ın bu yıldırma taktiği bile işe yaramıyor. İşte o zaman da bu elektrik kesintisi oldu dedim ya. Orada gaz lambaları yanıyor. Ve bunların zaten bu Mont Carmel dediğim yer aşırı rüzgarlı bir bölge. Büyük ihtimalle bu gaz lambası da devrilmiş olabilir. Hani yangın bu şekilde çıkmış olabilir. Bir de ama bence o şekilde olamaz çünkü baskın yapıldığında sanırım gündüz saatleriydi diye düşünüyorum. Bu da çok büyük bir ihtimal gibi görünmüyor. Bir de 50 gün çıkmama sebeplerinden biri şuydu. Bu FBI'ın yanlış psikolojik savaş yapmasıydı. Mesela şöyle bir şey oluyor. Koreş'le ilgili FBI bir yayına çıkıyor televizyon yayınına ve şey diyor. Ona patronun kim olduğunu göstereceğiz diyor. Yani ben olsam ben de çıkmam bu lafın üstüne. Yani çıkmam. Ters taktik olmamış. Koreş'te zaten psikologlar Koreş'e bir teşhis koyuyorlar. Diyorlar ki bu adam paranoyak bir kontrol manyağı. Ve yani bu damarına basılacak en son insan tipi profillerinden birisi. Ve siz şu an yani yanlış yaptınız. Bu adam çıkmayacak. Ve zaten çıkmıyor. Sonuç olarak her şey ters gidiyor ve yangın çıkıyor. Kadınlar, çocuklar işte hepsi bu kasa odası dediğim o güvenli yer var ya oraya gitmişlerdi ya. Ve o yangından dolayı ev zarar görüyor ve o bir anda o kasa odası denilen güvenli yer çöküyor. Herkes enkazın altında kalıyor ve çocukların çoğu zaten gazdan dolayı ölmüşler, bayılmışlar, çok kötüler yani. Ve 19 Nisan 1995'te 76 David'in müridi yanarak can veriyor. Ve Koreş'te tıpkı Jim Jones gibi kendini bir müridine, Steve demiştim ya az önce, ona silahla başından vurdurtturuyor kendini. Beni vur diyor yani. Ve sonra onu vuran müridi de başından kendini silahla vurarak öldürüyor. Zaten David'inler şöyle, zaten Gandalf kafasındalar. Yani ölüme bir son değil, bir başlangıç olarak bakıyor adamlar. İşte böyle arkadaşlar. O zaman bir podcast'in daha sonuna geldik. Madem Gandalf'ın adını andım, o zaman Gandalf'ın o meşhur sözüyle bitireyim podcast'imi. Yaşayan pek çok kişi ölümü hak eder, ölülerden bazıları da yaşamı hak eder. Ölüm hakkında karar vermekte aceleci olma. En bilgeler bile her sonucu bilemez. Haftaya en son tarikat liderim Warren Jeffs'le bu podcastleri kapatmayı düşünüyorum. Yani tarikatlara bir son vermeyi düşünüyorum. Belki daha sonra Scientology ve kardeşlik tarikatıyla ilgili bir şeyler yapabilirim. Hiç bilmiyorum. Şu anda böyle bir planım var ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Podcast dinle.